Ayrım 8, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Sayfa 81. 6. Bölüm. Çocuğunun gözünün önünde sus cinayeti. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformunu açıklarken adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyür dedi. Sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK, 4 aydır boş olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi atadı. Bu ikisi arasında 30 Mayıs 2019 akşam saatlerinde bir suikast gerçekleşti. İzmir'de Ahmet Kurtuluş öldürüldü. Anadolu Ajansı'nın cinayet haberinde iş adamı diye tanıttığı, eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı olduğunu gizlediği bir isim de Ahmet Kurtuluş. Ahmet Kurtuluş, aynı soyada sahip olduğu Serkan Kurtuluş'un liderliğindeki suç örgütüne yardım etmekle suçlanıyordu. İddia o ki gözaltına alınacak FETÖ şüphelilerinin listesini Serkan Kurtuluş'a sızdırmakla aracıydı. Çete dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'den alındığı belirtilen 60 kişilik listedeki Fethullahçılara cezaevi öncesi bir çıkış kapısı sağlıyordu. Kimi Fethullahçılar da polis süsü verilerek çete tarafından kaçırılıyor, kamera karşısında çıplak tutuluyor, dövülüyor, para vermek zorunda bırakılıyordu. İçinde siyasetçinin, istihbaratçının ve mafyanın olduğu bir organizasyondu. FETÖ borsası işletiliyordu. Özetle Susurluk gibiydi. 69 sanıklı bir dava açıldı açılmasına ama örgüt lideri Serkan Kurtuluş Gürcistan'a kaçtı. Batum'da tutuklanması da şüpheli bir şekilde serbest bırakılması da aniden oldu. Dipnot: Serkan Kurtuluş Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandı. Gazeteci Tolga Şardan'ın T24'te yazdığına göre Kurtuluş'u takip eden sadece Türk emniyeti değildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI da Kurtuluş'un vardığından haberdardı. Uzaktan Kurtuluş'u takip ediyordu. FBI yerel polisle yaptığı ortak çalışma sonrasında Kurtuluş'u kontrollü biçimde yakalattı. Daha önce de Türkiye merkezli benzer adli ve istihbari operasyonlar gerçekleştiren FBI, şimdi tıpkı Reza Sarrap dosyasında olduğu gibi benzer özel bir süreci Arjantin'de yürütüyordu. İddia o ki Kurtuluş'un AKP iktidarı ile devletin bazı kurumlarını ve görevlilerini zorda bırakacak açıklamaları olacaktı. Çeteye para kopartılacak FETÖ'cülerin ismini sızdırmakla suçlanan istihbaratçı Kudret Dikmen tutuksuzdu. Emniyette pasif görevde tutuluyordu. Ahmet Kurtuluş ise ev hapsindeydi. 25 Ekim 2018'de etkin pişmanlıktan yararlanmış ve FETÖ borsasına dair bildiklerinin çok az bir kısmını anlatmıştı. Gelin görün ki o çok az anlattıkları bile taşları yerinden oynatmaya yetti. İtirafçı olduktan bir gün sonra cezaevinden çıkarıldı, çıktıktan 4 gün sonra yeni ifşalar da bulundu. Ekim 2018'de anlattıklarının sadece firari mafya lideri Serkan Kurtuluş'a ve emniyet müdürü Kudret Dikmen'e değil, siyasilere ve bazı yargı mensuplarına da uzandığı öne sürülüyordu. Örnek mi? İddia o ki FETÖ soruşturmalarıyla yıldızı parlayan ünlü savcı Okan Bato'nun mal varlığına dair bildiklerini de. Devletin istihbarat kurumlarından birinin bölge başkanı GY'nin gücünü kullanarak kimlerin yargıdaki sorunlarını çözdüğünü de aktarmıştı Ahmet Kurtuluş. Tek konuşandı İzmir'deki FETÖ borsasında. Verdiği ifadeler vereceklerinin teminatıydı. Ve bir gün, tesadüf müdür? Tıpkı hakkındaki iddianamede suçlandığı yöntemle kendisine polis süsü veren birileri tarafından evinde 5 yaşındaki oğlunun gözlerinin önünde öldürüldü. Evet, cinayet sırasında devre dışı bırakılan kameralara sahip sözde güvenlikli bir siteye polis yelekli tetikçiler girmiş, evin kapısını açan Kurtuluş'tan kimlik istenmiş, koridorda yürürken arkasından 6 el ateş edilmişti. Kimdi öldüren? Kurşunu sıkan Yener Toğa hemen Serkan Kurtuluş adını verdi. Neydi bu acele? Zaten firarda olan Serkan Kurtuluş ismi topu taca atmak değil miydi? Velev ki tetikçi Serkan Kurtuluş'tan emir aldı. Kurtuluş'a emir verenler de var mıydı? Zira asıl soru şuydu: Ahmet Kurtuluş'un anlattıkları mı cezalandırıldı, daha anlatacakları mı engellendi? Belki de hiç yanıt bulamayacak bir soruydu bu. Haydi bir soru daha soralım. Eğer kendisi öldürülmeseydi Ahmet Kurtuluş Serkan Kurtuluş'u öldürecek miydi? Dipnot. Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un da arasında bulunduğu ikisi firari, beşi tutuklu 7 kişi hakkında dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Halil Özen tarafından hazırlanan 28 sayfalık iddianameye göre cinayet Serkan Kurtuluş'un talimatıyla gerçekleşti. Serkan Kurtuluş liderliğindeki suç örgütü Erzurum'da kuaför dükkanı işleten Yener Toa'yı tetikçi olarak seçti. Toa ifadesinde polis ya da istihbaratçı olduğunu düşündüğü bir şahıs aracılığıyla kendisini lider olarak tanıtan ve yurt dışından arayan kişiyle tanıştığını anlattı. Lider isimli şahsın devlet adına bir adam öldürüp öldüremeyeceğini sorduğunu, kendisinin de kabul ettiğini öne sürdü. Lider isimli kişinin Serkan Kurtuluş'un en yakınındaki isimlerden FETÖ Bursası davasının da firari sanığı olan lider Camgöz olduğu öğrenildi. Bitiş mi, başlangıç mı? Şimdi, Öjen Ionesco'nun insanı aydınlatan yanıt değil sorudur sözünden güç alarak yazalım. Tesadüf müdür? Yeni İzmir Başsavcısı Kamil Erkut Güren'in masasına ilk olarak bu organize cinayet dosyası geldi. Tesadüf müdür? Güren'in selefi Ömer Faruk Aydıner, öldürülen Ahmet Kurtuluş'un da içinde olduğu FETÖ borsası davasını açtıran isimdi. Tesadüf müdür? Başsavcı Aydıner, İzmir'deki FETÖ soruşturmalarına bakan Okan Bato'yu terör savcılığından almıştı. Bato hakkındaki iddialar da, Aydıner hakkındaki iddialar da, iki cephenin birbiri hakkındaki dosyaları da artık yüksek sesle dillendiriliyordu. Tesadüf müdür? Kurtuluş liderliğindeki suç örgütüne dair iddianamenin yazılmasından kısa süre sonra Başsavcı Aydıner Yargıtay'a sürüldü. Başsavcılık koltuğu cinayetten bir gün önceye kadar 4 ay boş kaldı. Bakınız, cinayetten hemen sonra Kurtuluş ailesinin avukatları, Kurtuluş'un yargılandığı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda cinayetin yalnızca adli bir olay değil, örgütlü ve politik bir hadise olduğu belirtildi. Cinayetin talimatını verenlerin mahkeme heyetine müdahale ettiği iddiası da öne sürüldü. Avukatlar Özgür Senger'in, Deniz Yiğitçeoğlu'nun ve Sibel İsa'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na yaptığı suç duyurusundan çarpıcı bölümler şöyleydi. Mahkeme tuttu, tetikçiler vurdu. Bu cinayet oldukça profesyonelce işlenmiş bir cinayettir. Bu soğukkanlı, tasarlanmış, vahşice ve profesyonelce gerçekleştirilmiş cinayetin bahse konu silahlı örgüt tarafından herhangi bir profesyonel yardım almadan yapılamayacak olduğu çok açıktır. Zira İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019 Taksim 8E sayılı dosyası kapsamından anlaşılacağı üzere bu örgütün mensupları yardım almaksızın eylem yaptığında yanlış eve bomba atmakta, şahsı ayağından vurmak isterken yanlışlıkla öldürmektedir. Bu nedenlerle bu eylemin profesyonel bir yardım ve destek alınmaksızın bu kişilerce işlenemeyeceği açıktır. Bu itibarla İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müdahale eden kuvvetin olup olmadığının araştırılması, suçun tetikçilerinin değil esas faillerinin de tespitine olanak sağlayacaktır. Mahkemece hukuka aykırı bir şekilde ev hapsinin devamına karar verilerek Ahmet Kurtuluş'a yönelik eylemin faillerine bilerek yahut bilmeden hazır ortam sağlanmıştır. Mahkeme heyeti Ahmet Kurtuluş hakkında silahlı eylem ihbarı olduğunu bilmektedir. Buna ve değişen delil durumuna rağmen Ahmet Kurtuluş'a dair verilen ev hapsinin devamı kararı bu eylemi kolaylaştıran bir karardır. Ahmet Kurtuluş orantısız bir şekilde ev hapsine mahkum edilerek eli kolu bağlanmış, kendini koruyabilmesi engellenmiş, kendisine bir polis koruması da sağlanmamıştır. Alınan bu kararla tabiri caizse maktul Ahmet Kurtuluş'u mahkeme tutmuş, tetikçiler vurmuştur. Günlerce keşif yapıldı. Mahkeme heyeti Ahmet Kurtuluş'un ikametini değiştirmemiş, günlerce keşif yapıldığı ve gözlemlendiği tahmin edilen bu konuta ilişkin eylemin yapılabilmesine zemin hazırlamış, faillerin işini kolaylaştırmıştır. Anılan ikamet değişikliği ile ilgili mahkemeye her gün ısrarla ve defaatle bu talebin akıbeti sorulsa da mahkeme bu hususu sürüncemede bırakmakla ısrarla ve defaatle direnmiştir. Mahkeme heyetinin işlemiş olabileceği suçun kasten adam öldürmeye yardım mı yoksa görevi kötüye kullanma suçu mu olduğu ise ancak ve ancak ciddiyetle yürütülmesi gereken bir soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sonunda ortaya çıkabilir. Örgütlü ve politik cinayet. Bu dosya kapsamında işlenen cinayetin yalnızca adli bir olay değil, örgütlü ve politik bir hadise olduğu kanaati gerek kamuoyunda gerekse maktulün ailesinde hasıl olmuştur. Cinayeti işleyenler yaptıkları eylemin manasını bilmeseler de cinayeti azmettirenler bu olayın yaratacağı sonuçları bilmekte ve istemektedirler. Tüm bu sebeplerle olayın bu açılardan da herhangi bir tereddüt kalmayacak şekilde aydınlatılması şarttır. Söz konusu dosya bir tetikçi, birkaç yardım eden ve tetikçilere talimatı verenlerle değil, bu eyleme yardımcı olanlar, Ahmet Kurtuluş ile ilgili silahlı eylem tehdidi olmasına rağmen onu korumayanlar ve sürecin her aşamasında ihmali olanlar açısından da değerlendirilmelidir. Müvekkiller Ahmet Kurtuluş'un katledilmesinde küçük yahut büyük payı olan herkesten şikayetçi olmakla adalete inançları tamdır. Telefon silindi mi? Peki Ahmet Kurtuluş'u susturan güç bulunabilir miydi? Kara kutu Kurtuluş'un cep telefonu olabilir miydi? İzleri sürmeye son görüşmelerinden ve yazışmalarından başlanabilir miydi? Olması gerektiği gibi cinayet soruşturmasını yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hem öldürülen Ahmet Kurtuluş'un hem de katilin telefonlarının kopyalarını bilirkişiye verdi. Adli bilirkişi cinayetten 5,5 ay sonra 12 Kasım 2019'da raporunu tamamladı. Gelin görün ki bilirkişi öldürülen Kurtuluş'un 3 adet cep telefonunu ve 2 adet sim kartını inceleyip şunu yazdı. Telefon içerisinde kurulan iletişimi içerir arama, aranma ve mesaj kayıtları ya da ses kaydını içerir herhangi bir bilgi ya da bulgunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani özetle deniyordu ki Ahmet Kurtuluş'un öldürülmeden önce kiminle neler konuştuğu ve neler yazıştığı telefonunda yok. Bu doğru olamazdı. Bu kadar kritik bir ismin telefonu da toprağın altına gömülmek isteniyordu. Şu korkunç şüphe çırılçıplak duruyordu. Ya yeminli bilirkişi yeminine sadık değildi ya da öldürülen Ahmet Kurtuluş'un cep telefonu İzmir Adliyesi'nde saklı tutulduğu sırada birileri telefondaki iletişim kayıtlarını silmişti. Erdoğan'a FETÖ borsası mektubu. Bu skandalı Oda TV'de duyurduktan sonra iki önemli gelişme oldu. Hem bilirkişi Ahmet Kurtuluş'un telefonlarındaki görüşmeleri birden keşfedip yeni bir rapor için kolları sıvadı, hem de Kurtuluş'un avukatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'ye hitap eden bir mektup kaleme aldı. FETÖ borsasını ve kilit ismi Ahmet Kurtuluş'u öldürenleri kasteden avukatlar, bu örgütü deşifre ediniz, bu örgütü teşhir ediniz, bu örgütü yargı önüne çıkartınız. Bu talep gözlerinin önünde babası katledilen küçük Ceyhun'un talebidir çağrısında bulundu. İşte o mektuptan çarpıcı kesitler. Ahmet Kurtuluş'un ifadeleriyle başlayan bir suç örgütü soruşturması mevcuttu. Bu suç örgütünün başlıca faaliyetinin de kamuoyunun FETÖ borsası olarak bildiği, zengin FETÖ'cülerin adli makamların da ayarlanılarak beraat ve takipsizlik kararlarıyla aklanması veya bu yolla kişilerin dolandırılması, kişilere irtikap yapılması gibi eylemler olduğu iddiaları mevcuttu ve bu hususu ilk aydınlatan Ahmet Kurtuluş'tu. Ancak öğrenilmiştir ki Ahmet Kurtuluş cinayetinden sonra ortada bir örgüt olmadığından bahisle suç örgütü soruşturması kapatılmış, anılan bazı suçlarla ilgili basit adli olaylarmış gibi haklarında dava açılmıştır. Yine tarafımızdan haricen öğrenildiği kadarıyla bu dava da İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmektedir. Ahmet Kurtuluş'un elektronik kelepçesini hakkaniyete ve aykırı şekilde çıkarttırmadığından ve adres değişikliği talebini keyfi olarak yanıtlamadığından bahisle suç duyurusunda bulunduğumuz İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ahmet Kurtuluş'un cinayeti davasının görüleceği ve Ahmet Kurtuluş'un ifadesi sebebiyle açılmış soruşturmaların davalarının görüleceği gibi bir gerçek ile karşı karşıyayız. Bu durumda sormamız gerekiyor. Bu olgu hukuki güvenliğin tehlikeye sokulması değil midir? Bu olgu doğal hakim ilkesinin çiğnenmesi değil midir? Bu mahkeme heyeti ile ilgili HSK tarafından henüz soruşturma yapılması veya yapılmaması yönünde izin dahi verilmemişken, muhtemelen tesadüf eseri bu mahkemeye tevzi edilmesi, bu durum karşısında mahkeme heyetinin de ısrar ve defaatle çekilmeyerek bu davalara bakması hukukun çiğnenmesi değil midir? Ahmet Kurtuluş'a kurşun sıkan örgüt aslında yalnızca Ahmet Kurtuluş'a fiziksel bir saldırı gerçekleştirmedi. Bu örgüte karşı tavır alan herkeseydi sıkılan kurşun. Ancak yargı ve adli kolluk bu kurşunu sıktıran gerçek eli maalesef ki araştırmamaktadır. Evet, Ahmet Kurtuluş cinayeti 30 Mayıs 2019'da işlenmiştir. Ama vicdanlarımıza yönelik cinayet eylemi halen devam etmektedir. Katiller ve katillerin azmettiricisi olan örgütün üstüne gidilmemekte, gidenlerin önü kesilmekte, bu vakalar hiç olmamış gibi yapılmakta, Ahmet Kurtuluş katledilmemiş gibi, Ahmet Kurtuluş'un ifadesinde belirttiği kişi ve kurumlar hiç suç işlememiş gibi davranılmaktadır. Vicdanlarımız kanamaktadır. Çünkü bu örgüt halen İzmir Adliyesi'nin içindeki delil ve dosyalara, emniyet binalarının içindeki delil ve dosyalara müdahale edebilmektedir. Ahmet Kurtuluş'un ve katilinin telefonları adli emanette veya emniyet incelemesinde silinerek, eklemeler yapılarak suçun delilleri yok edilmekte, soruşturma farklı ve yanlış mecralara taşınarak suçu işleyen örgütün ömrüne ömür katılmak istenmektedir. O kirli ellerin sahibini şu an için göremiyoruz. Ancak ipin ucundan yakaladık ve adaletin önüne çıkarmak için sizlere bu ipin ucunu teslim ediyoruz. Bu örgütün ortaya çıkarılmasında en başta sizlere, kamuoyuna ve adli makamlara sonuna kadar güveniyoruz. Bu örgütü deşifre ediniz, bu örgütü teşhir ediniz, bu örgütü yargı önüne çıkartınız. Bu talep yalnızca biz Ahmet Kurtuluş'un avukatlarının talebi değildir. Bu talep gözlerinin önünde babası katledilen küçük Ceyhun'un talebidir. Bu talep babaları, eşleri, kardeşleri, dayıları, amcaları, akrabaları ellerinden alınan Kurtuluş ailesinin talebidir. Bu talep arkadaşlarının, dostlarının, sevenlerinin talebidir. Bu talep adalet için adliyeye güvenen milyonlarca insanın talebidir. Bu örgütün yargı önüne çıkarılması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Sizden desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyoruz. En içten saygılarımızla. Kurtuluş'un eşi ilk kez konuştu. Kitabın yazım sürecinde öldürülen Ahmet Kurtuluş'un eşi Gülçin Kurtuluş ile de görüştük. 5 yaşındaki oğlunun gözünün önünde öldürüldüğü evde sorularımızı şöyle yanıtladı. Ahmet Kurtuluş ne iş yapıyordu? Siz nasıl bilirdiniz eşinizin işini? Eşim ticaretle uğraşıyordu. 20 yıllık bir evliliğimiz vardı. Kusura bakmayın, arada duygusallaşabilirim. Ticaretle uğraşıyordu. Adapazarı'nda baba mesleği olarak taş ocağı, kum ocağı işi. Evlenmeden önce orada yaşıyordu çünkü. İlk İzmir'e taşındığında da onunla başladı. Çeşme'de ve birkaç yerde ocakçılık işi yaptı. Ama tabii Adapazarı küçük, orada yaşamak çok daha kolaydı. Burada beklediği performansı bulamadığı için farklı yerlere kanalize olmaya başladı. Taşeronluk yaptı birkaç kez. İşte en son Manisa'da bir gölet işini yaptı. Ondan sonra bir alüminyum kapak fabrikasıyla asıl ilk ticaret işi o zaman başladı eşimin. 2011-2012 yıllarından bahsediyorum size. Siyasete atılması ve il başkanı yardımcılığı da o dönemlere denk geliyor. Genelde Ankara, İstanbul, İzmir üçgeninde dönüyordu. Ticaretle uğraştığı için çok geniş bir çevresi vardı. Siyasetten, emniyetten bunu zaten artık hepimiz biliyoruz. Ben çoğunu sadece isim olarak biliyordum. Bazılarıyla oturup konuşmuşluğumuz, yemek yemişliğimiz vardı. Hani bunun yanında mesela bir Sedat Peker olayımız var. Siz de çok duymuşsunuzdur. Eşimle Adapazarı'nda aynı mahallede büyümüş Sedat Peker. Sedat Peker'in babasıyla benim eşimin babası çok yakın arkadaş. Eşimin ağabeyiyle aynı sıralarda oturmuş, aynı okullarda okumuş. Eşim sağlığında çok sıkıntılar yaşamış. Çıkan birkaç haber olmuş çünkü Sedat Peker'in İzmir şubesidir diye. Biz ailecek görüşüyorduk onlarla sürekli olarak. Tatillerde gelirlerdi, biz giderdik İstanbul'a. Bu konuda da sizi aydınlatmak isterim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 90.